Yalan, Tahsin Yücel. 2003 Yunus Nadi Roman Ödülü, 2003 Ömer Asım Aksoy Roman Ödülü. Can Yayınları, 7. Basım, 2004. Bu kitap 576 sayfadır. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 8 Ekim 2010. Okuyan Engin Ercan. Gülünç'le Acıklı'nın iç içe geçtiği anlatımıyla yaşadığımız dönemin çelişkilerine tanıklık eden ilginç kişileriyle Yalan, günümüz toplumunun hastalıklı yanlarından birine parmak basıyor. Romanın odak kişisi, şaşırtıcı bilgisini ansiklopedilere ve olağanüstü belleğine borçlu olan, yapayalnız, silik, beceriksiz ama benzerine güç rastlanır bir adam, Yusuf Aksu. Saçma bir aşk yüzünden 17 yaşında kendini öldüren bir sınıf arkadaşının anısı, Yusuf'un yaşamına bambaşka bir yön verir. Arkadaşının kuramı kendisine mal edilince de çok geniş bir hayran kitlesinin gözdesi olur. Çevresinin kendisine dayattığı kimliği üstlenir. Ancak mutsuz bir aşkın ardından yalnızca yanıldığını görmekle kalmaz, başta kendi kimliği olmak üzere her şeyin yalan üzerine kurulduğunu anlar. Edebiyat dünyamızda büyük ses getiren Peygamberin Son Beş Günü adlı romanından tam 10 yıl sonra usta yazar Tahsin Yücel, çağımızda toplumsal bir alışkanlığa dönüşen ama evrensel boyutlara uzanan yalanı ele alıyor. İz düşümlerini pek çok kesimde bulabileceğimiz, aynalarda yansımışçasına çoğaltabileceğimiz yalan, çok katmanlı, derinlikli bir roman. Tahsin Yücel, Elbistan'da doğdu, 1933. Galatasaray Lisesi'ni, 1953. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi, 1960. 19. ve 20. yüzyıl Fransız yazını ve gösterge bilim alanında uzmanlaştı. Aynı bölümde profesör oldu. Şimdi emekli. Araştırmaları: L'Imaginaire de Bernanos, 1969, Figure et Message dans la Comédie Humaine, 1973, Anlatı Yerlemleri, 1979, Dil Devrimi ve Sonuçları, 1982, Yapısalcılık, 1982, Deneme ve Eleştirileri, Yazın ve Yaşam, 1976, Yazının Sınırları, 1982, Eleştirinin ABC'si, 1991, Tartışmalar, 1993, Yazın Gene Yazın, 1995, Alıntılar, 1997, Söylemlerin İçinden, 1998, Salaklık Üstüne Deneme, 2001, Romanları Mutfak Çıkmazı, 1960, Vatandaş, 1975, Peygamberin Son Beş Günü, 1992, Bıyık Söylencesi, 1995, Masalları Anadolu Masalları, 1957, Öyküleri Hane Yaşamalı, 1955, Düşlerin Ölümü, 1958, Ben ve Öteki, 1983, Aykırı Öyküler, 1989, Komşular, 1999. Birçok da çeviri yaptı. Tahsin Yücel'e Hane Yaşamalı için 1956 Sait Faik Hikaye Armağanı, Düşlerin Ölümü için 1959 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü, Peygamberin Son Beş Günü için 1993 Orhan Kemal Roman Ödülü, Komşular için Dünya Kitap 1999 Yılın Kitabı Ödülü, Söylemlerin İçinden için 1999 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, çevirileri için de 1984 Azra Erhat Çeviri Yazını Üstün Hizmet Ödülü verildi. Ön Öykü 1. Yusuf Aksu'nun bir açıdan olağan dışı, bir açıdan fazlasıyla durağan serüvenini yakından izlemiş olanlar arasında, ününü hak ettiğini söyleyenler çoğunluktadır, hiç hak etmediğini söyleyenler 3-5 kişiyi geçmez. Ancak küçümsenmeyecek bir bölümü bu ünü her şeyden önce rastlantıya borçlu olduğunu savunur. Bunlar arasında da yorumlar kişiden kişiye değişir. Kimi açık gerçekleri görmekte her zaman ağır kalmış bir toplumda gerçek değerler olsa olsa rastlantıyla saygınlığa erişebileceğine göre, Yusuf Aksu gibi bir düşünce adamının ününün rastlantıdan başka bir açıklaması olamayacağı görüşündedir. Kimi gerçeklerin en kalın kafalara bile ulaşabildiği ayrıcalıklı anlardan söz eder. Kimi Tanrı Baba'nın zaman zaman çaktırmadan yeryüzüne inip bir takım görünmez derelerin yatağını değiştirdiğini öne sürer. Kimi daha da aykırı varsayımlar sıralar. Kısacası kişisel yorumlar ne olursa olsun, rastlantının yerlemlerinde ve belirleyiciliğinde herkes birleşir. Yusuf Aksu o gün o toplantıda o görkemli çıkışı yapmamış olsaydı, yaşam boyu bizler gibi sıradan bir insan olarak kalacaktı. Bu ortak görüşe karşı çıkmak zor. Bilindiği gibi Yusuf Aksu adını geniş kitleye ilk kez uluslararası dil bilim günlerindeki umulmadık çıkışıyla duyurdu. Oysa gene bilindiği gibi o çok ünlü uluslararası dil bilim günlerinde birkaç saniyeliğine boy gösterdiği kürsü kendisini toplumsal konumunun getirdiği bir kürsü değildi. Gene de iş ille de rastlantıya bağlanacaksa, Yusuf Aksu'nun yaşamındaki rastlantıların en büyüğünün annesiyle babasının karşılaşması, en belirleyicisinin ise orta üçte sınıfa ilk kez giren Yunus Aksu'nun yüzünde anlatılmaz bir gülümseme, herkesi şöyle bir süzdükten sonra kararlı adımlarla ona doğru ilerlemesi olduğunu söylemek gerekir. Dipnot, Yusuf'un ilk soyadının Elbasan olduğunu hemen belirtelim. Ancak her bağlamda olduğu gibi bu bağlamda da konuya biraz daha sorgulayıcı bir bakışla yaklaşmaya görelim. Her rastlantının altından yeni rastlantılar fışkırır, en sıradan olgular bile birer rastlantı yumağına dönüşür. İç içe girmiş rastlantılar arasında bir önem basamaklandırması yapmak da kolay değildir. Örneğin Yusuf Aksu'nun babası Ahmet Nusret Elbasan'la annesi Refika Hanım'ın karşılaşmaları temel rastlantıdır da, Ahmet Nusret Elbasan'ın Refika Hanım'la karşılaşmasından birkaç gün önce ya da birkaç gün sonra Yunus Aksu'nun babası olacak kişinin iş yerlerinden birinin saymanlığından emekliye ayrılmış, yaşlı ve sessiz bir adam olması ve oğlunun dünyaya gelmesine 3 ay kala bir akşam rakı almaya çıkıp bir daha geri dönmemesi, annesi Refika Hanım'ın henüz 3 yıllık bir ilkokul öğretmeni hem de bayağı güzel bir kadınken, üstelik Ahmet Nusret Bey'in böyle birdenbire yok oluvermesine pek de üzülmüş gibi görünmezken, tüm yaşamını oğluna ve kendisini karnında 6 aylık bir çocukla yüzüstü bırakıp gitmiş yaşlı kocanın anısına adamış gibi yaşaması, aynı ölçüde belirleyici rastlantılar değil midir? Bir ara bayağı kafa yormasına karşın Yusuf Aksu'nun kendisi bile doyurucu bir sonuca varamamıştır bu konuda. Ama bizim belirleyici rastlantı dediğimiz şey, kendisini izleyen olguyu zorunluluğa, yani kendi karşıtına dönüştüren olguysa, o zaman ya aşılmaz bir çelişki karşısındayız demektir, ya da rastlantı kavramının açıklamakta güçlük çektiğimiz, her olgunun üstüne geçirdiğimiz bir kılıftan başka bir şey olmadığını kesinlememiz gerekir. Ne olursa olsun, Yusuf Aksu'nun çevresinde olanların bilincine varmaya başladığı günlerden, annesini yitirdiği güne dek, aralarındaki ilişkinin en azından derin bir uyumun ürünü gibi görünmesi, bizim alçak gönüllü gözlemimizi doğrular gibi. Bununla birlikte, belki yıllardır tek düze bir yaşam sürmesinin etkisiyle, belki bu tek düze yaşam biçimini çevresinde koruyucu bir kabuğa dönüştürmek istediğinden, Refika Hanım'ın rastlantı payını en aza indirerek yaşamını dümdüz bir çizgi üzerinde geliştirmeyi seçtiğini, kendisini biraz yakından tanımış olanlar özellikle vurgulamışlardır. Şöyle böyle 3 dönem boyunca, birden alıp 5'in sonuna dek götürdüğü öğrencileri gibi Yusuf Aksu da Yunus'un kimilerine göre 1, kimilerine göre 2 dizesiyle birlikte düşünmüştür onu. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Söz konusu dizelerin Refika öğretmen için taşıdığı anlama gelince, Bu konuda tüm öğrencilerin gözlemi aynıydı. Hem kafayı hem bedeni geliştirmek. Ancak Yusuf Aksu için durum biraz daha değişikti. Sokakta koşarken düşüp dizini kanatmak, terliyken su içip hastalanmak ya da kalemin ucunu sürekli çiğneyerek hem mala hem cana zarar vermek de, gereğinden fazla konuşmak da bu tek ya da çift dizede dile getirilen ilkeye ters düşmek anlamına gelirdi. İlkeye uygun davranmaksa soğuktan, sıcaktan, gürültü, gevezelik ve devinimden uzak durup yaşamı daha ilk ikiden başlayarak ansiklopediler arasında geçirip ansiklopedilere göre yönlendirmekti. Bu ayrım da büyük bir olasılıkla Yusuf'un büyümüş de küçülmüş gibi çok düzgün tümceler ve çok yerinde sözcüklerle durmadan konuşmasından, daha da can sıkıcısı durmamacasına sorular sormasından kaynaklanmaktaydı. Refika Hanım ne çok konuşmaktan hoşlanırdı ne çok konuşanlardan. Bu nedenle oğlunun okuyup yazmayı iyice sökmesinden sonra neredeyse her soru soruşunda ona ansiklopediyi gösteriyor, izlenebilecek en doğru tutumun her konuda ansiklopediye bakmak ve ansiklopedide yazılana uymak olduğunu söylüyordu. Oğlunun tam 5 yıl süresince kendi sınıfında okuması da onu ilkelerine kolaylıkla uydurmasını sağladı. En azından Ekim başından Mayıs sonuna dek sırtına çifte fanila, çifte kazak, uzun yün pantolonunun altına uzun yün don giydirerek bedenini doğadan olabildiğince yalıtlayıp devinilerini en aza indirgemesi yetmezmiş gibi derslerde de çabasını sınırladı. Tüm öğrencileri gibi onu da güçlüklerini ansiklopediler aracılığıyla çözmeye alıştırdı. Ders aralarında öğretmenler odasına getirip yanına oturtarak ilkokul ansiklopedisini eline verdi hep. Evde ise derslere, nesnelere ya da insanlara ilişkin bir soru sorduğu zaman çenesiyle kırmızı ciltli hayat ansiklopedisini gösterdi. Çocuk doğru dürüst konuşmayı beceremese bu tutumu açıklamak daha kolay olurdu. Ama bülbül gibi konuşuyordu işte. Sınıfta ansiklopedilerden nasıl yararlanmak gerektiğini ya da bir matematik probleminin nasıl çözüleceğini çoğu öğretmenlerden daha güzel açıklıyordu. Gene de en azından oğluyla baş başa olduğu zamanlarda belki gereksiz gevezeliklerin işleri karıştırmaktan başka bir işlevi bulunmadığına inandığından, belki yokluğun ya da yalnızlığın etkisiyle Refika Hanım gereksiz devinimlerden de, gereksiz söylemlerden de hiç mi hiç hoşlanmadığını hemen belli ediyordu. Her şey şu ya da bu ansiklopedide yazılıyken, yazılmışı yinelemeyi bir savurganlık olarak görmekteydi. Başvurulacak kitapları tek bir türe, ansiklopedilere indirgemiş olması da, savurganlığa karşı bir tutumun sonucu olarak nitelenebilirdi. Dünyadaki kitapları okumakla bitiremezsin, hiç kimse bitiremez. Ama dünyanın en iyi ansiklopedilerini elinin altında bulundurabilirsin. Üstelik dünyanın tüm bilgilerini ansiklopedilerde bulabilirsin, deyip durması da bunu gösterirdi. Böylece Yusuf Aksu, daha kitabın ne olduğunu bilmezken, içinde bulundukları ortamı ve dakikayı azıcık aşan bir soru soracak oldu mu, Refika Hanım ya bu soruyu ileride, daha uygun bir zamanda yanıtlayacağını söylüyor, ya da soruyu ve yanıtı somut durumlardan, özellikle de kendi kendilerinden, Refika ve Yusuf'tan yalıtlamak, nesnelleştirip uzaklaştırmak ister gibi, oğlunu yanına, ansiklopediyi kucağına alarak tek düze bir sesle okumaya başlıyordu. Bu da sonucunu veriyordu doğrusu. Yusuf Aksu'nun olağanüstü bir belleği vardı. Okuduğu ya da dinlediği her şey dakikasında varlığının bir parçası oluyor. Sorular tükenmese bile yinelemeye düşülmüyordu. Ne var ki ansiklopedi her soruyu yanıtlamıyor. Ansiklopediden ya da anneden alınan yanıtlar da en azından kimi konularda soruları tüketmek şöyle dursun, durmamacasına yenilerini doğuruyordu. Örneğin babaların ölümü hastalıkla, yüreğin durmasıyla, kefenle, tabutla, mezarla açıklanıp betimlenebiliyordu. Ama belli bir babanın rakı almak üzere evden çıkıp da bir daha dönmeyişini ne ilkokul ansiklopedisi açıklayabiliyordu ne hayat ansiklopedisi. Yusuf Aksu'nun soruları da yıllar yılı bu konuda yoğunlaştı. Kör çocuğun nesneleri elleriyle yokluya yokluya kendine göre belirlemek istemesi gibi, o da hiç görmediği babasını annesinden aldığı yanıtlarla imgeleminde canlandırmaya çalışıyor. Saçları, gözleri, burnu, yanağı, boyu, terliği, gömleği, kravatı, huyu suyu ve neler yaptığı konusunda kimsenin usuna gelmeyecek sorular soruyor. Annesi ise işkenceyi bir an önce bitirmek için ayakkabılarından giysilerine, dolma kaleminden şemsiyesine, nesi var nesi yoksa her şeyini yoksullara verdiğini yineliyor. Yusuf Aksu soruları sürdürünce de çabuk çabuk sözcüklerini pek tartmadan yanıtlıyordu. Her akşam iki duble rakı içerdi diyordu örneğin. Rakı içerken ne yapardı? Bir şey yapmazdı, şarkı söylerdi. Hangi şarkıyı? Hep aynı şarkıyı diye yanıtlıyordu Refika Hanım. Sonra zaman zaman kendisinin de mırıldandığı eski bir şarkının bir iki dizesini içli bir sesle söylemeye başlıyordu. Mecliste çalındı yine tambur ile neyler, aşıkı biçarelerin gönlünü eyler, daire semayı tutarak ney neye söyler ne der, dümdereladir natenedir natenedir ney. Ama şarkı biter bitmez alışılmış sorulardan biri daha geliyordu. Babam nasıl bir adamdı? Refika Hanım derin derin içini çekiyordu. Herkes gibi bir adamdı işte diye geçiştiriyordu çoğu kez. Ya da eline küçük bir ansiklopedi verir gibi bir daha dönmemek üzere gitmiş babadan kalan tek görüntüyü, yani nikah masasında defteri imzalayan, genç ve güzel geline hayran hayran bakan geçkin adamın bulanık mı bulanık fotoğrafını koyuyordu önüne. Bir süre dinlenebiliyordu böylece. Ancak özellikle bu fotoğrafı inceledikten sonra Yusuf gene Ahmet Nusret Bey'in gidişine ilişkin sorulara başlıyordu. Refika Hanım'ın en sevmediği sorular da bu sorulardı. Konuya her dönüşünde "Gene mi?" diye söylenerek suratını asıyor, sonra olayın ürkütücülüğünü arttırmak, dolayısıyla yeni soruları önlemek umuduyla "Bilmiyorum, görmedim, belki de casuslar kaçırdı." diyordu. "Hangi casuslar?" "Düşman casuslar." "Nasıl düşman casuslar?" "Ne bileyim, Türk gibi görünen ecnebi casuslar herhalde." "Bıyıkları var mıydı?" "Bilmiyorum, gözlerimle görmedim ama vardı herhalde." "Babam hiç bıyık bıraktı mı?" "Sanmıyorum, tanıştığımızda bıyıksızdı." Yusuf Aksu hep o büyümüş de küçülmüş havasıyla kollarını göğsünde kavuşturup bir süre düşünüyor, sonra derin derin göğüs geçirerek düşüncesinin sonucunu bildiriyordu. Hepsi de bıyıklıydı. Refika Hanım'sa aşırı söz savurganlığı sona erdiği için rahat bir soluk alıyordu. Alay etmek gibi olmasa, yaşlı bir adamla 6 aylık bir evlilikle tek bir çocuk, değişmeyen bir iş ve tek düze bir yaşamda %100 savurganlık karşıtı bir tutumun sonucu olarak gösterilebilirdi. Bununla birlikte yaşamlarında savurganlığa hiç mi hiç yer vermediklerini söylemek de olanaksızdı. Örneğin, dinsel bayram günlerinde havanın güzel olması koşuluyla Refika Hanım sırtına ak yakalı karatay yörünü, başına okumuşluk ve kentlilik simgesi kara şapkasını, Yusuf Aksu en kalın ve en yeni giysilerini giyer, erkenden Merkez Efendi mezarlığının yolunu tutarlardı. Burada Refika Hanım şapkasının tülünü yüzüne iyice indirerek annesiyle küçük kız kardeşinin birlikte yattıkları mezarın başına çömelip dua ederken, Yusuf Aksu bir süre onun başında dikildikten sonra gittikçe yüreklenerek yanından uzaklaşır, mezar taşlarının yazılarını okuyarak ya da bitkileri okşayıp koklayarak ağır ağır dolaşır, dua ve dolaşma bittikten sonra da şaşmaz bir biçimde Fatih'te huzur muhallebicisine gidip tavuklu pilav ve kazan dibi yerlerdi. Ne olursa olsun Yusuf Aksu biraz büyüdükten sonra Merkez Efendi gezilerine özel bir anlam vermeye başlamıştı. Sanki dünyanın tüm ölüleri burada gömülüymüş, babası da artık onlardan biriymiş gibi mezarlığı kesimlere ayırarak babasının mezarını arıyordu. Dolaştıkça kapıldığı bulanık umudun etkisiyle olacak, anlatılmaz bir mutluluk, nereden geldiğini bilemediği bir egemenlik duygusuyla doluyordu içi. Yazık ki hem gezileri oldukça kısa sürüyor, hem de Refika Hanım gezi sonunda daha bir sessizleşiyor, tavuklu pilavını ve kazan dibini tek sözcük söylemeden bitirdiği oluyordu. Bu ender mezarlık gezileriyle haftada 6 kez yinelenen okul seferleri bir yana bırakılacak olursa, her şey tam bir durgunluk içinde geçmekteydi. Bu yüzden olacak, hangi nedenle olursa olsun evden dışarıya çıkmak her zaman tehlikeli bir serüven gibi görünürdü Yusuf Aksu'ya. Sokakta insanlardan korkarak annesinin elini sımsıkı tutar, kalabalıkta boyları hep kendisininkini geçen yetişkin insanların arasında yürürken yüreğinin daha hızlı çarptığını duyar. Hele birden pos bıyıklı, uzun boylu ve esmer bir adamla burun buruna geldi mi, içgüdüyle titreyerek annesinin bacaklarının arasına girmek, başını eteğinin altına sokmak isterdi. Casus açıklaması bir yana bırakılacak olursa, Refika Hanım'ın pek de payı yoktu oğlunun korkularında. Kendisinin hele böyle gün ışığında, sokaktaki insanlardan korkmak gibi bir huyu bulunmaması bir yana, oğlunu birilerinden ya da bir şeylerden korkutmak gereksinimini hiçbir zaman duymamıştı. Ama o korkardı işte. Uzun boylu, esmer ve bıyıklı kişilerin ortada hiçbir şey yokken üzerine çullanarak kendisini ayakları altında çiğnemelerinden, daha kötüsü demir gibi elleriyle ensesine yapışarak annesinin ulaşamayacağı bir yerlere götürmelerinden korkardı. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın çok ünlü bir ruh hekimiyle birlikte eski tanıklıklardan çıkardıkları bir sonuca göre bu korku büyük olasılıkla hiç tanımadığı babasından kaynaklanmaktaydı. Babası kendisinden kalan tek fotoğrafta bıyıksız ve sarışındı. Öyleyse kendisini götüren haydutlar ancak bıyıklı ve esmer olabilirlerdi. Kentin polisleri kendisini kurtarmadıklarına göre haydutlarla işbirliği etmişler demekti. Öyleyse polislerden de haydutlardan korkar gibi korkmak gerekirdi. Böyle diyorlardı. Yusuf Aksu'nun belirli bir dönemden sonra annesine babası konusunda hiç mi hiç soru sormaması da bundandı belki. Korkuyu yeniden yaşamamak içindi. Ama bir gün yanında oturan kızın kitabında İsa peygamberimizin babası, Meryem anamızın da kocası bulunmadığını okuyunca aldatılmış gibi bir duyguya kapıldı. Belki kendisinin de hiç babası olmadığını düşündü. Bundan sonra tüm sarışınlığına karşın babasını yavaş yavaş düşlerinden ve düşüncelerinden sildi. Ne olursa olsun Yusuf Aksu ilkokulu başarıyla bitirdiği zaman bir kez bile sokağa tek başına çıkmamış, bir kez bile herhangi bir satıcıdan kendi eliyle herhangi bir şey almamıştı. Buna karşılık okuldaki genç öğretmenlerden birinin deyimiyle her türlü ansiklopediyi bir virtüöz gibi kullanıyordu. Hiç kuşkusuz bir takım sakıncaları yok değildi bu işin. Evde nesnelerden ve insanlardan uzakta ansiklopedi karıştırırken hep orada olmayan, elle tutulmadığı gibi resimler ve fotoğraflar sayılmazsa gözle de görülmeyen şeyler üzerinde oyalandığını usuna getirmiyor, dünyanın ancak eliyle dokunabildiklerinden oluştuğunu sanan bir kör gibi fazlasıyla sınırlı ve fazlasıyla tek düze bir günlük yaşamın sıradan nesneleri ve oluntuları dışında tüm yaşamı ansiklopedide gördükleriyle sınırlı sanıyordu. Ne var ki rastlantısalı, bilinmeyeni değil, bilineni, denetlenip sınıflandırılmışı sunması, bilinmezi bile yalın tanımlara indirgemesi nedeniyle ansiklopedi insanı daha bir rahat ettirtmekteydi. Üstelik yararlıydı da. Yusuf Aksu hem benzersiz belleğinin hem ansiklopedi kullanma ustalığının desteğiyle Amerikan Koleji'nin giriş sınavını kolaylıkla başararak annesinin 2 yıldır arada bir sözünü ettiği büyük ödüle hak kazandı. 30 ciltlik Encyclopedia Britannica. Hazırlık sınıfını başarıyla bitirip orta 1'e geçince de kitaplığında kimi ciltleri neredeyse yıpranmaya başlayan Encyclopedia Britannica'nın bir altındaki rafa The Encyclopedia Americana'nın pırıl pırıl 30 cildi dizildi. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.